Ayrım 51, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 412. Talidomit Çocukları. Dünya ilaç sektöründe kanser, diyabet, hipertansiyon ilaç satışları diğer tedavi gruplarına göre daha yüksek. Ne tesadüf, bunlar genellikle yediklerinizle ilgili. Yediklerimizi üretenler ile ilaç üreten şirketlerin aynı olmalarını nasıl açıklamak gerekiyor? Bir büyük oyun yok mu? Yediğimiz gıda sağlıklı değil, içtiğimiz ilaç sağlıklı değil. Hızla hastalanıyoruz, hızla ilaç tüketiyoruz. İlaç pazarında oyun hiç bitmiyor. Örnek olaylar üzerinden anlatmak istiyorum. Tıp tarihinin kara lekesi talidomit faciasını bilir misiniz? Nazi Partisi üyesi olmasına rağmen Hermann Wirth 1896-1973 2. Dünya Savaşı bitimiyle ABD yardımıyla Batı Almanya'da 1946 yılında Grünenthal GmbH adlı ilaç şirketini kurdu. 60 yıl önceydi. 1957 yılında talidomit etkin maddeli Kontergan adını verdikleri ilaç ürettiler. İlaç hamilelerde uyku problemlerini ve sabahları duydukları kimi rahatsızlıkları gidermek için üretildi. Bu ilaca talep çok oldu, 50 ülkede satışa çıktı. Reçetesiz satılan Kontergan'ın prospektüsünde hamile kadınlar anne ve çocuklar tarafından güvenle kullanılabileceği yazıyordu. Oysa yeterli testler yapılmamıştı. Çok geçmedi, 4 yıl sonra ilacın gerçek yüzü ortaya çıktı. 90 binden fazla düşük ve 10 binden fazla sakat ve ölüm. Dipnot: bugün dünyanın en iyi Bach yorumcularından biri olarak gösterilen 1959 doğumlu Thomas Quasthoff ilacın mağdurları arasında. Talidomidin mağduru olmayan sadece 2 ülke olduğu söyleniyor: Türkiye ve ABD. İstiklal madalyalı kahraman Ordinarius Profesör Doktor Süreyya Tahsin Aygün, Sağlık Bakanlığı'nı ilaca karşı uyarıp Türkiye'ye girişine engel oldu. Türkiye'de bilinen talidomit kullanımına bağlı hiçbir vaka yok. Dünyada ilaç nedeniyle sakat doğan binlerce bebeğe talidomit çocukları adı verildi. İlacın mucidi kim miydi? Heinrich Müchter 1914-1987, Hitler'in ari ırk çalışmalarının hevesli SA faşist kahverengi gömlekliler mensubu bir doktor. Tifo aşısı geliştirmek için toplama kamplarındaki insanları kobay olarak kullanan Müchter, yüzlerce esirin ölümünden yargılanacağını anlayınca kaçtı. Sonra ne oldu? Müchter hiçbir şey olmamış gibi Grünenthal şirketinde tıbbi araştırmaları devam etti ve katil ilacı buldu. İlacın etkisi ortaya çıkınca Grünenthal şirketi 1962'de ilacı piyasadan topladı. Tam 50 yıl sonra özür diledi, tazminat ödedi. O kadar. Bugün dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri Grünenthal ve Almanya hala dünyada en güvenilir ilaç şirketlerine sahip ülke olarak biliniyor. Küresel şirketlere karşı çıkmak kolay değil, fakat moralinizi bozmayınız. Avrupa Klinik Farmakoloji Birliği Onursal Başkanı ve Türkiye Akılcı İlaç Kullanım Platformu Başkanı Profesör Doktor Cankat Tulunay gibi değerli bilim insanları var. Örneğin İzmir Eczacı Odası Başkanı rahmetli Levent Kamacık'ın direnişi unutulabilir mi? 1990'lar sonunda dünyada ölümlere yol açan ABD'nin meşhur ağrı kesicileri Celebrex, Vioxx isimli Merck ve Pfizer gibi devlerin ilaçlarının ruhsatlarını ölümlere yol açtığı gerekçesiyle yasaklattı. Yine bir Avrupa devi Janssen Pharmaceuticals'a ait bağırsak kanserine yol açan, sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıklarda kullanılan Prepulsid isimli ilacın satışını engelledi. Türkiye'de böbrek hastalıkları hızla artıyor. Ağrı kesici olarak kullanılan non-steroid anti-enflamatuar ilaçların bunda büyük etkisi var. Çocuklarınız için kullandığınız ateş düşürücü ve ağrı kesici şurupların içinde parasetamol var. Parasetamolün İngiltere'de 2 yaş altı çocuklarda kullanımı yasak. Ancak Türkiye'de yaşına, ayına bakmadan yeni doğana bile bu ilaçlar yazılıyor. Sonra genç yaşta diyabet ya da ileri yaşlarda siroz. Kimyasal sentetik ilaçlar. Yaz yaz bitmez. İlaçlar, doğal, yarı sentetik veya sentetik kimyasal preparatlar. İşte B12 vitamin hapı. Doğal formunda metil kobalamin var. Sentetik formunda siyano-kobalamin var. Piyasada Centrum Pfizer'den, Vanaday Bayer'den, GNC'den ve Nature Made Otsuka isimlerinde B12 vitamin hapı var. Hemen hepsi sentetik formunda üretiliyor çünkü raf ömrü uzun. Bu neye yol açıyor? Akciğer hastalığına. Dipnot, Bayer kanseri önlediğine dair kesin bir bilgi olmamasına rağmen Vanaday isimli vitamin haplarının prostat kanserini önleyebileceğini iddia ederek erkeklerin prostat kanseri fobisini kullanmakla suçlanmıştı. Şirket vitamin satışını arttırmak için insanları yanılttıkları suçlamasından 3.3 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ederek kurtuldu. Sadece B12 değil, yüksek dozda B6 desteği alanlarda da akciğer kanseri riskinin arttığı, tehlikenin halen sigara içmekte olanlar için daha da fazla olduğu bildirildi. Araştırma Journal of Clinical Oncology'de yayımlandı. Ohio Üniversitesi tarafından 2000-2002 seneleri arasında çalışmaya dahil edilen 50 ile 76 yaşlar arasındaki 77.118 kişinin 10 yıl öncesine kadar hangi vitaminleri ne miktarda aldıkları belirlendi. Bunlar 6 yıl takip edildi. Bu zaman zarfında 808 kişiye akciğer kanseri teşhisi konuldu. Sentetik ilaçların tamamı sonuçta kimyasal maddedir. Bu nedenle hepsinin yan etkisi var. En büyük yan etki böbrek ve karaciğerde görülüyor. Örneğin yüksek dozda alınan kuvvetli antibiyotik boğazda mantar yapıyor. Kortizon böbrek ve kanı bozuyor. Kemoterapi ilaçları bağırsakları iflas ettiriyor ve kanı bitiriyor. Aşırı antibiyotik alanların karaciğeri bir süre sonra iflas ediyor vesaire. Hangisini yazacaksın? Örneğin Fosamax ilacı kemik erimesine karşı kullanılıyor. Başta çene kepiğinde erime olmak üzere vücutta kalsiyum azalması sonucu kemik erimesi yapıyor. Bunlar buzdağının görünen kısmı. Kontrolsüz bir piyasa. ABD'de piyasada 85 binden fazla besin desteği var ve FDA'de bunlarla ilgili çalışan sayısı ise sadece 25. Besin destekleri pazarı ABD'de geçen yıl 27.6 milyar dolara ulaştı. Bu küresel pazarın 2024'te 10 misli artarak 278 milyar doları bulması bekleniyor. Yani insanoğlu besin desteklerinden menfaat temin edenlerin veya yüksek dozda vitaminlerin zararlı olabileceğini bilmeyenlerin oyununa gelmeye devam edecek. Türkiye'de vitamin konusunda neler yaşandığı hiç bilinmiyor. Tek bilinen bazı yıllar bazı vitaminlerin moda yapıldığı. Örneğin günümüzde D vitamini çılgınlığı yaşanıyor. Dipnot, 2012 yılında ülkemizde 2.280.626 kutu, 2013'te 3.357.254 kutu, 2014'te 4.611.869 kutu, 2015'te 8.754.753 kutu ve 2016'nın ilk 8 ayında ise 8.376.319 kutu D vitaminli ampul satıldı. Benzeri D vitamini damlası için de geçerli. 2012'de 1.649.482 kutu D vitamini damlası satılırken bu rakam 2015'te 4.851.844 oldu. İşin özünde D vitamini bir vitamin değil, vücutta güneş ışınlarının etkisiyle sentez edilen bir hormon. Vücutta üretilen bir hormona vitamin denmesi ve bunun uçana kaçana hap olarak verilmesi insanları hapa alıştırmaktır. Neler yok? Küresel ilaç şirketlerinin Türkiye'ye ikinci kalite ilaç soktuklarını biliyor musunuz? Firmalar ilk ruhsat aşaması ve kalite kontrolü sırasında A-grade ham madde kullanır. Ruhsat aldıktan sonra D, E-grade ham madde kullanmaya başlar. Binlerce soru var. Yılda kaç ilacın piyasa denetimi yapılıyor? Bağımlılık, iptila yapan kodeinli ilaçlar hiçbir uyarı taşımadan serbestçe reçetesiz nasıl satılıyor? 3-4 kez bozuk kalitesi dolayısıyla piyasadan toplatılan antibiyotin ruhsatı neden iptal edilmiyor? Türkiye ilaç çöplüğüne döndü. Modern biyoteknolojiye dayanan yeni ilaçlar kısaca biyofarmasötikler olarak tanımlanıyor. Biyofarmasötikler iki ana sınıfta inceleniyor. Küçük moleküllerden oluşan kimyasal ilaçlar ve daha büyük moleküllerden oluşan terapötik proteinler. Türkiye pazarına son yıllarda verilen ilaçların %20'si dünyada %14 biyoteknoloji ürünlerden oluşuyor. Dipnot, biyoteknolojik ilaçlar kontrollü gen ekspresyonu, antikor üretim metotları ya da bir canlı hücresine ait genin diğer bir canlı hücresine naklini mümkün kılan rekombinant DNA teknolojisi gibi biyoteknolojik yöntemler ile üretilen ürünlerdir. Bu teknoloji vücudun kendi ürettiği doğal protein ve hormonların laboratuvar ortamında hücre kültürleri tarafından üretilmesine olanak sağlamaktadır. Türkiye 2015 yılı verilerine göre biyoteknolojik, biyobenzer ilaçlarda yaklaşık 2,5 milyar liralık ithal ürün kullanıyor. Pazar kısa sürede hızla büyüyor. Almanlar bu işe 1970'lerde uyandı. 1976'da bitkisel ilaç kanunu Commission E çıkardı. Türkiye'de benzer yasa var mı? Hayır. Gelelim doğal ilaçlara. Dünyada tedavi amacıyla kullanılan tıbbi bitkilerin toplam miktarı 20 bin. Türkiye'de bu oran 1000'e yakın. Bu konuda zengin sayılırız fakat yararlanmıyoruz, hep seyirciyiz. Ne ada çayı, yeşil çay, ne de nane, maydanoz gibi değerli bitkilerin farkındayız. Isırgan otunun, ebe gümecinin, zerdeçalın ve benzerlerin tedavi edici özelliklerini unuttuk. Antibakteriyel, antiviral, kan şekeri, tansiyon, kalp damar sağlığının destekleyicisi, bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak üretimi giderek azalıyor. Kastamonu sarımsağı artık nadide bir ürün. 2000 yılında 11 milyon 88 bin ton olan dünya kuru sarımsak üretiminin 102 bin ton ile %0.9'unu gerçekleştiren Türkiye, dünya üretiminde 12. sıradaydı. 2012 yılında dünya üretimindeki payı %0.3'e, sıralamada ise 18. sıraya geriledi. Hazır gıdalarda, sucuk ve pastırma gibi yiyeceklerde kullanılan sarımsağın artık %90'ını Çin'den satın alıyoruz. Turşu suyunda cücük denen Çin sarımsakları GDO'lu mu? Güldürmeyiniz beni. Bırakın GDO'yu. Çin sarımsağında tarımda böcek öldürücü olarak kullanılan metil bromür adlı zehir var. İlaçta GDO var mı? Olmaz mı? Gıdada GDO olacak, yemde GDO olacak, ilaçta olmayacak mı? İlacın ham maddesi bitki değil mi? Şeker hastalarının kullandığı insülinden, antibiyotiklerin ve aşıların önemli bir kısmı ve şimdilerde yeni kanser ilaçları hepsi GDO'lu bitkilerden üretiliyor. Yani GDO nedeniyle hasta olan kişiye ham maddesi GDO olan ilaç veriliyor. Monsanto gibi gen teknolojisi ve Cargill gibi suni tatlandırıcı da dünya devi şirketlerin ilaç sektörüyle işbirlikleri kaçınılmaz kuşkusuz. Örneğin çocuk şuruplarında, ağızda eriyen ilaçlarda, pastillerde oldukça yüklü miktarda tatlandırıcı ve renklendirici kimyasallar kullanılıyor. İlaçlara hangi katkı maddeleri konulduğunu ne yazık ki etiketlerde göremezsiniz. Şirketlerin hastalığa etkisi olmayan katkı maddelerini etiketlere yazma zorunluluğu yok. İlaç sektöründe bugün 1000'e yakın katkı maddesi kullanılıyor ve bunlar nedense sır gibi saklanıyor. Diyorum ya, hep bir sır var. İşte aşılar. Dipnot, Türkiye'de binlerce insan hastanede mikrop, nosokomiyel kapıyor. Hıncal Uluç, Harun Kolçak, Mehmet Barlas, Yaşar Okuyan benim bildiğim tanınmış isimler. Hastane mikrobu akılcı ilaç kullanımı diyerek akılsızca antibiyotik kullanmamız nedeniyle gelişen dirençli bakterilerden meydana geliyor. İnsanlar hastane mikrobundan kurtulsa bile bağışıklık sistemleri çöktüğü için kanser gibi öldürücü hastalıklar tetikleniyor. Bu tıbbi hatalara kimler neden göz yumuyor? Robert De Niro'nun oğlu. Aşı küresel ilaç şirketlerinin üzerinde çok durduğu konu, aşı konusunda sürekli telkinlerde bulunmaları, hükümetleri nezdinde lobi faaliyetleri yürütmeleri ve özellikle Afrika ülkeleri ile İslam coğrafyasında faaliyet göstermelerinin sebebi ne? İnsanseverlik mi? Para mı? Ya da? Bütün dünya aşılar konusuna dokunulmaz. Ne tartıştırıyorlar ne konuşturuyorlar. Aşı konusu tabu. Aşıların güvenilirliğini, etkinliğini gündeme getirmek isteyenler aforoz ediliyor. Dipnot, Akademisyen John Braithwaite 1984 yılında İlaç Endüstrisinin Ticari Suçları adlı 440 sayfalık kitap yazdı. Kitap medyada hiç yer almadı. 1986 yılından sonra da hiçbir yayın evi basmadı. Kitabı internet ortamında Amazon'dan talep ederseniz fiyatına 1500-2000 dolar gibi uçuk rakamlar söylüyorlar. Kuşkusuz bütünüyle aşılardan uzak durun diyemem. Dipnot: Mary Wortley Montagu 1689-1762 soylu İngiliz bir ailenin kızıydı. Çocukluk yıllarında şiir yazmaya başladı, Latince öğrendi. Kendisinden 11 yaş büyük politikacı Edward Wortley Montagu'ya aşık oldu. Babasının onayını almadan evlendi. Bazı görüşlerinden dolayı feminizmin ilk savunucularından biri olarak kabul edildi. 1716 yılında Osmanlı elçisi olan eşi ve çocuklarıyla İstanbul'a geldi. Çocukluğunda çiçek hastalığı geçirmişti. Ülkesinde henüz bilinmeyen çiçek aşısının İstanbul'da yaygın bir şekilde kullanıldığını hayretle gördü ve hemen iki çocuğunu İstanbul'da aşılattı. Londra'ya döndükten sonra bizzat kendisi çiçek aşısını İngilizlere tanıttı. Kraliyet deneyi adı altında idam mahkumu 6 kişiye aşı yapıldı, sonuç olumluydu. Doğuya ön yargılı Fransa 1776'da çiçek aşısını yasakladı. Hatasını binlerce kayıp verdikten sonra anladı. Ama aşı konusunda çok dikkatli olun demek zorundayım. Bakınız, ABD'de bir bebek 6 yaşına kadar toplam 49 doz ve 14 çeşit aşı oluyor. Türkiye'de farklı değil. 17 çeşit aşı yapılıyor bebeklere. Hepsini yaptırmak şart mı? Örneğin MMR, kızamık kaba kulak kızamıkçık, karma aşısı ilk defa 1975'te ABD'de uygulandı ve Türkiye dahil dünyaya yayıldı. Ama Japonya gibi ülkeler sonra bundan vazgeçti. Çocuklarda erken yaşta diyabet, şeker hastalığını tetiklediği ortaya çıktı. Verem aşısı BCG'de aynı etkiye neden oluyordu. Ya diğerleri? Yararlı mı, zararlı mı? Türkiye'de bir yaşına gelmeden ölen bebek ölüm hızı istatistik rakamları ne kadar düşük gösterse de 2013'te binde 10.8'den 2004'te binde 11.1'e yükseldi. Ülkemizdeki bütün ölümlerin yaklaşık %30'unu bebek ölümleri oluşturuyor. Dünyada bebek ölüm hızında Müslüman ülkeler başı çekiyor. Tesadüf mü? Cahillik mi? Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin rıza olmaksızın aşı yapılamayacağına ilişkin gerekçeli kararı var. Aşıların iyi araştırma yapılmadan, yeterli testlerden geçirilmeden piyasaya verildiği hep tartışılan önemli bir konu. Çünkü dünyada aşılar üzerine karar veren hiçbir kuruluşun aşıların 2 yıl içindeki yan etkileri üzerine çalışma yapmadığı iddiasına doyurucu yanıt verilemedi hala. Bu nedenle belli yıllarda kullanılan notavirüs veya timerosal gibi aşılar hakkında şikayetler çok artınca piyasadan çekildi. Kimi aşıların çocuklarda otizm hastalığına sebep olduğu artık biliniyor. 1950'lerde ABD'de otistik çocuklar 10 bin kişide birin altındaydı. ABD'de 2006 yılında her 110 çocuktan birinde otizm görülürken 2008'de bu sayı her 88 çocuktan birinde otizm görülecek şekilde arttı. 2009'daki rakamsa her 54 çocuktan biriydi. İnanılmaz artış. Sebebi aşı içindeki cıva. Bunu ortaya çıkaran ise küresel şirketlerin veya devletlerin laboratuvarları olmadı. Amerika'da otistik çocukları olan ailelerin bir araya gelip oluşturduğu Nesilleri Kurtarma Grubu bu gerçeği gözler önüne serdi. Aralarında 200 bin dolar toplayarak aşı ile otizm bağlantısını araştıran inceleme yaptırdılar. 17.674 çocuk üzerinde inceleme yapılarak bu acı sonuç bulundu. Peki atomu parçalayanlar aşı içindeki civanın bebeklere nasıl zarar verdiğini bilmiyorlar mıydı? ABD'li ünlü aktör Robert De Niro tartışmalı çocuk aşıları konusunda haber yapacak gazetecilere 100 bin dolar ödül vermeyi teklif etti. Bunun sebebini oğlum Elliot timerosal içeren kızamık, kızamıkçık ve kaba kulak KKK aşısından sonra otizme yakalandı diye açıkladı. Bu gerçekler neden yazılmıyor? Dipnot: Kanada ve Danimarka gibi kimi ülkeler timerosalı aşılardan 1995 yılında çıkardı. Robert De Niro, Dr. Andrew Wakefield'ın yönetmenliğini üstlendiği 2016 yılı yapımı Waxed adlı belgesele de destek verdi. Dipnot: Wexton bir diğer yapımcısı Del Bigtree, ABD'de eskiden yayınlanan talk show The Doctors programının yapımcısıydı. The British Medical Journal, The Dr. Oz Show gibi programlar hakkında araştırma yapıp tüketiciler sunulan tavsiyeler konusunda şüpheci olmalıdır dedi. Waxed belgeselinin Tribeca Film Festivali'ndeki gösterimi Robert De Niro'ya rağmen iptal edildi. Şaşırtıcı değil. Dr. Andrew Wakefield 1998 yılında İngiliz tıp dergisi Lancet'a kızamık kaba kulak ve kızamıkçık aşısının otizmle bağlantısına dair makale yazmıştı. Ortalık karışmıştı. Lancet saldırılar karşısında yazıyı geri çekmiş ve Dr. Andrew Wakefield'ın tıbbi lisansı İngiltere'de iptal edilmişti. Robert De Niro bu nedenle aşı gerçeğini yazana 100 bin dolar vereceğim diyor. Gerçekler bilinmiyor mu? Time Rosal içinde %49,5 oranında civa var. Bu aşının patenti ABD'nin bir dünya devi olan Eli Lilly Company'ye ait. 125 ülkede yıllık 24 milyar dolarlık satış hacmine sahip bu şirketin hep tanınmış yöneticileri oldu. Mesela CIA başkanlığından ayrıldıktan sonra Baba Bush bu şirketin başına geçti. Sonra da ABD başkanı seçildi. AB ülkeleri 2001 yılında bebeklerini sakat bırakan Time Rosal aşısına karşı kampanya yapınca şirket aşıyı piyasadan çekmek zorunda kaldı. 51. ayrımın sonu. Sayfa 419.